Ayrım 13. Fıtrat, İsmail Saymaz, sayfa 200. Yargı komedisi. Daire yerel mahkemenin kararını bozarken olası kastla öldürme suçundan ceza verilmesini istedi. Bu en az 20'şer yıl hapis cezası anlamına gelmekteydi. Ancak cezanın miktarından çok yargının ilk kez bir iş kazasını cinayet olarak nitelemesi yönünden karar önem taşımaktaydı. Dava dosyası Ankara'dan Bursa'ya yola çıkmışken ağır ceza alacağını tahmin eden Bükköy Ayşe harekete geçti. 19 işçinin ailelerini yüksek tazminat miktarlarına boğarak davadan çekilmelerini sağladı. Dava Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandığında duruşma salonuna işçi ailelerine hiç kimse gelmedi. Ailelerin yokluğunda mahkeme hukukun arkasından dolaşan bir yola başvurdu. Usule göre mahkeme ya Yargıtay'ın görüşüne katılır ya da eski kararında direnerek dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderebilirdi. Mahkeme ilk celsede bozma kararına uyacağını belirterek bilirkişi raporu aldı. 9 duruşmanın sonunda 26 Mayıs 2016'da savcılığın Yargıtay'a uyulsun en az 20 yıl versin demesine rağmen sanıklara ilk karardaki ceza verildi. Bu karar çıkarken mahkeme heyeti 3'e bölündü. Başkan Öztürk ilk kararında olduğu üzere hümanizm ilkeleri gözetilerek para cezasına çevrilmesini, hakimlerden Mehmet Yılmaz eski kararda direnilmesini, Çetin Emri Ermiş ise olası kasıtla adam öldürmek suçundan ceza verilmesini istedi. Hakimler uzlaşamayınca orta yol bulundu ve aynı ceza verildi. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2014'te 439 esas numaralı davanın 26 Mayıs 2016 tarihli duruşma tutanağı. Karara savcılık da itiraz etti. Savcılığa göre mahkeme Yargıtay'ın öngördüğü şekilde ceza vermeliydi. Çıkan karar yasaya aykırıydı. 19 işçinin öldürülmesine ilişkin bu dosya davaya son anda katılan avukat Sercan Aran'ın itirazı üzerine Yargıtay'a taşındı. Bakalım yargı kendi namus davasını temizleyecek mi? Soma'dan 15 gün önce. TBMM Genel Kurulu 29 Nisan 2014 günü hayli hararetli bir oturum ile açıldı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 51 arkadaşı yaklaşık 6 ay önce Soma'daki maden kazalarına ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını önermişti. İLO'nun bir gün öncesini Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kabul etmesinden yola çıkan Özel o gün önergenin mecliste görülmesini sağlamıştı. Aslında Özel bir yıldır şehrinde gitgide can yakıcı hale gelen maden kazalarına dikkat çekiyordu. 150 yıldır madencilikle geçinen Soma'daki kömür madenlerinin toplu mezara dönüşmesi an meselesiydi. Neden mi? Kalın damarlara sahip olan Soma kömürleri tek seferde değil, uzun ayak adlı yöntemle elde ediliyor. Bu yöntemde damarlar dilimlere bölünüyor ve damardan içeriye ayak açıldıkça tavandaki kömür kendiliğinden göçüyor. Göçükteki kömürün taşlardan ayıklanıp çekilmesi gerekiyor. Yüksek miktarda metan içeren kömür çekilmediği takdirde oksijenle temas ettiği için kendiliğinden yanıyor. Kömür çekilemiyorsa göçük beton ya da kül dökülerek hava almayacak şekilde kapatılıyor. Bu özelliğinden ötürü Soma göçük ve yangınların sıkça karşılaşıldığı bir havza olarak biliniyor. TBMM Soma raporu sayfa 234-241. Soma'nın 800 milyon tonluk linyit rezervi böylesi riskli bir üretimi gerektiriyor. Merkezi Soma'da bulunan ve Soma'daki termik santralin kömür ihtiyacını karşılamak için 1939'da kurulan TKİ'ye bağlı Ege Linyit İşletmeleri Müessesesi ELİ, bazı yatakları rödovans yoluyla Uyar Madencilik Limited Şirketi, Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi, İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Demir Expert Pernas ortaklığını açtı. Uyar Madencilik Darkale'yi 17 Aralık 2013'te devraldı. AGE sayfa 221-222. İşçiler yanıyor, devlet izliyor. Darkale'de 2005'ten 2012'ye kadar iş müfettişleri tarafından yapılan 10 teftişte 66 noksanlık saptandı. 5 kez para, 3 kez uyarı cezası kesildi. MİGEM tarafından yapılan 5 denetim sonucunda ise şirkete 202.245.000 TL ceza kesildi. https://www.2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-3357.64c.pdf. Oysa tümden kapatılmasını gerektirecek noksanlıklar tespit edilmişti. Göçertilen kömür tümüyle çekilmediği için ve havalandırma yetersizliğinden ötürü oksijenle temas ettiğinden yangın çıkmaktaydı. Tahkimat yetersizliğinden göçük oluşmaktaydı. 2011'de 276, 2012'de 254, 2013'te 282 iş kazası yaşanmıştı. 4 Eylül 2012'deki yangında bir işçi ölmüş, ikisi yaralanmıştı. 4 Ekim ve 12 Kasım 2012'deki iki yangında 18'i yaralanmıştı. Toplamda 6 işçi can vermişti. Darkale'de havalandırma planı yoktu. Elektrik kabloları izole değildi. Gaz izleme sistemi, iş güvenlik birimi, sağlık ünitesi, iş yeri hekimi bulunmuyordu. İş elbisesi verilmiyordu. Gaz maskeleri ömrünü tamamlamıştı. https://www.tbmm.gov.tr/d24/7/7-21027-sgc.pdf. ÇSGB yangın sonrası yine para cezası kesti ve can ve mal emniyeti açısından tehlikeli bir durumun olmaması nedeniyle faaliyetin durdurulmasına gerek olmadığı sonucuna vardı. https://www.tbmm.gov.tr/d24/7/7-124090sgc.pdf. Oysa para cezaları kanunsuzları durduramazdı ki bu şirket yer altından TKİ'nin sahasına girip 106.078 ton kömür çalmıştı. Hırsızlığı karşısında bile 13.427.464 TL ceza yemişti. https://www.tbmm.gov.tr/d24/7/7-34647-4c.pdf. 7 ay sonra bir ölüm daha. Nitekim 20 Ekim 2013'te bu ocakta 49 yaşındaki Yunus Güçlü adlı işçi yanarak öldü. Güçlü'nün ölümünden sonra 13 noksan saptandı ve para cezası kesilip faaliyet durduruldu. Ocak 4 Ocak 2014'te ancak sözleşme süresi bittiği için kapatılabildi. https://www.tbmm.gov.tr/d24/7/7-3546kc.pdf. Kapandıktan sonra 800 işçinin tazminatlarını ödemedi. Uyar Madenciliğin elinde yine Soma'da Geventepe'de bir ocak daha vardı. Bu ocakta 2007'den Kasım 2013'e kadar 105 noksan saptandı. https://www.tbmm.gov.tr/d24/7/7-35-45-9sgc.pdf. CHP'li Özgür Özel, işte böyle bir manzaradan ötürü araştırma önergesi sunmuş, önergesinde teftişin yetersiz kaldığına ve para cezalarını ölümcül kazaları önlemediğini işaret etmişti. Denetim yollarını iş güvenliğini sağlamak, işçi sağlığı ve haklarını korumak açısından aciz kaldı rahatlıkla görülebilir. Bu nedenle TBMM tarafından konuya el konularak yapılacak bir araştırma bundan sonra maden ocaklarında olabilecek iş kazalarının önüne geçilmesi, denetim yollarının iş güvenliğini sağlamak, işçi sağlığı ve haklarını korumak açısından aciz kaldığı rahatlıkla görülebilir. Bu nedenle PBMM tarafından konuya el konularak yapılacak bir araştırma bundan sonra maden ocaklarında olabilecek iş kazalarının önüne geçilmesi ve tüm partilerin ortak paydada konuya duyarlılık göstermesi açısından son derece önemlidir. TBMM Soma Araştırma Raporu sayfa 79. İşçiler AKP mitingine götürüldü. Nihayet Özel elinde madencilere ait sarı baret olduğu halde önergeyi savunmak için çıktığı TBMM kürsüsünde bu yarın 3000 işçisini AKP'nin 2011'deki Manisa mitingine götürdüğünü anlattı. Sonradan yeni maden sahaları açılması için ihale düzenlenmesini talep eden şirketlerin bu yola iktidara şirin gözükmeye çabaladığı anlaşılacaktı. Özel, Bakan Faruk Çelik'in bu katılımı bir vatandaş bir siyasi partiye gönül vermiş, işçisine izin verip ücretini verip onu mitinge götüremez mi şeklinde savunduğunu kaydedip devam etti. Dünyanın hiçbir yerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları kazalardan sonra arkadaşlar öldüler ama cesetleri yanmamıştı, güzel öldüler demez. Dünyanın hiçbir yerinde başbakanlar bu mesleğin fıtratında ölüm var demez. Başbakanlar böyle ölümler olunca istifa ederler ama bizimki pişkin pişkin fıtrat göndermesi yapmaktadır. https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak/sd/birlesim/başlangıç?p4=22 131 end işareti p5=h end işareti page 1=47 end işareti page 2=47 end işareti web:\user\id=149/786-73 Özel'den sonra kürsüye çıkan MHP'li Akçay önergeyi destekleyeceklerini ifade etti. Uyar madenciliğin arkasında AKP'li bir milletvekilinin olduğunu vurgulayan Akçay, AKP'yi denetimleri safsaklamakla itham etti. Maalesef AKP iktidarının en zayıf olduğu, en yanlış iş yaptığı konuların başı denetim konusudur. Denetim kavramını asla ağzına almak istememekte ve denetimden sürekli kaçmaktadır. Bu denetim etkin kılınmalı, yaptırımlar caydırıcı hale getirilmelidir ve maden ocaklarında taşeron sistemi kaldırılmalıdır. Maden işçilerinin aldıkları ücret yetersizdir, iş güvenliği taşeron patronların iki dudağı arasındadır. https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak/sd/birlesim/başlangıç?soru işareti p4=22 101 end işareti p5=h end işareti page 1=51 end işareti page 2 3 5 end işareti web:\user\id=149-773 AKP'liler Soma'daki şirketleri savundu. Parti grubu adına söz alan AKP Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş eleştirilere yanıtlarken kamuya ait ELİ ile özele ait İmbat Madencilik ve Soma Kömür İşletmelerinde Soma AŞ 14.200 işçinin çalıştığını anlattı. Yurttaş kaza sıklığının 1 milyon iş saatinde 5.6 olduğunu kaydederek Soma'daki işletmelerin madencilik sektörü açısından dünyada ve Türkiye'deki pek çok madene göre daha iyi konumda olduğu bu rakamlardan da ortaya çıkmaktadır. Soma'daki firmalar iş kazaları için önlem almalarına rağmen işin doğası gereği tehlikeli ve ağır işlerde zaman zaman istenmeyen kazalar olmaktadır, dedi. https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak/sd/birlesim/başlangıç? soru işareti p4=22 131 end işareti P5 eşit H end işareti page 1 eşit 49 end işareti page 2 eşit 49 end işareti WEB alt tire user alt tire ID eşit 149 786 73. Özel'in Soma'daki maden kazalarının araştırılmasına dair önergesi CHP, MHP ve HDP'lilerin desteğine rağmen AKP'lilerin oyları ile reddedildi. Ne zaman mı? Soma Eynez'de 301 işçinin ölümünden 15 gün önce. Türkiye tarihinde en çok işçinin can verdiği bu kaza, AKP'li Muzaffer Yurttaş'ın Türkiye ve Dünya Madenciliği bakımından örnek gösterdiği yerde Soma AŞ'de meydana geldi. Üretim zorlaması. Eli verimsiz diyerek 2001 yılında kapattığı Eynez'deki 4009 ruhsat numaralı kömür sahasını 2006'da ihaleye açtı. İhaleyi Park Teknik Madencilik Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Yapılan sözleşmeye göre hazırlık döneminde 500 bin ton, birinci yılda 1 milyon, ikinci yıldan itibaren yılda 1,5 milyon ton olmak üzere Mart 2017'ye kadar toplam 15 milyon ton kömür üretimi garanti edildi. Park Teknik çalışmaya başladıktan sonra sık sık yangınlarla karşılaştığı için ilk hazırlık döneminde 50 bin, birinci yıl 269 bin, ikinci yıl 232 bin ton kömür çıkartınca 2009'da havlu attı. Şirket yangınlardan dolayı üretim yapamadığı, tahmin edilmesi mümkün olmayan su birikintilerinin çalışmaya engel oluşturması ve faylar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığı için çekildi. Park Holding yazısında ileride telafisi mümkün olmayacak problemlerle karşılaşacağı anlaşılan bu durumdan hem şirketlerinin hem de TKI'nin olumsuz olarak etkilenmemesi için çekildiklerini bildirdi. TBMM Soma raporu sayfa 279. Gürkan ailesine ait Soma AŞ, 15 milyon ton kömürlük taahhüdü üstlenerek sahayı 20 Ekim 2009'da Park Holding'den devraldı. 2,5 katı kömür çıkardılar. Soma AŞ, 740 olan işçi sayısını Mart 2014 itibariyle 3367'ye çıkardı. İşçilerin birçoğu Manisa'nın Soma ve Kırkağaç, İzmir'in Kınık ve Balıkesir'in Savaştepe ilçelerindendi. Bir bölümü Kütahya, Zonguldak ve Elbistanlıydı. Günde 3 vardiya halinde çalışılan Eynez'de o yıl sonunda madencilik tarihine geçecek bir mucizeye imza atıldı. Yılda 1,5 milyon ton üretim garanti edilmişken 2010'da 2 milyon 599 bin ton, 2011'de 2 milyon 619 bin ton kömür çıkarıldı. Üretim 2012'de 3 milyon 816 bin, 2013'te 3 milyon 566 bin tona çıktı. AGYS 286-287. Bu taahhüt edilenin 2,5 katıydı. Mart 2017'ye kadar garanti edilen 15 milyon tonluk kömür rakamına Mart 2014 itibariyle ulaşılmış, geriye yalnızca 73.645 ton kalmıştı. Bunun adı üretim başarısı değil, üretim zorlamasıydı. Gerekli hazırlıkları yapmadan ve altyapıyı oluşturmadan kısa dönemde büyük miktarda üretim arttırmaktı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 5 Şubat 2016 tarihli bilirkişi raporu sayfa 136. Üretim ve işçi arttı, havalandırma aynı kaldı. Ocakta kazının yapıldığı ayakta tavandan göçmeleri durdurabilmek için topuk adı verilen sütunlar bırakılmaktaydı. Kömürden oluşan topukların oksijenle temas edip yanmaması için betonla kapatılması gerekirken kuru kül basılıyordu. Eski üretim alanlarında kömür yangınlarına metan ve karbondioksit gazı sızmasına karşı önlemler alınmamıştı. Soma AŞ 2011 yılında TKİ'ye sunduğu projede S panosu adlı üretim bölgesinde kirli ve temiz havanın ayrı bir yoldan yer üstüne bağlanması ve hava ihtiyacına karşılık yeni vantilatör kurulması için izin istedi. TKİ'nin kabul ettiği proje sayesinde kirli ve temiz hava ayrı yollardan geçerek acil durumlarda işçilerin en kısa sürede dışarıya çıkması sağlanacaktı. Ancak rezerv zayiatı TKİ'nin kabul ettiği proje sayesinde kirli ve temiz hava ayrı yollardan geçecek, acil durumlarda işçilerin en kısa sürede dışarıya çıkması sağlanacaktı. Ancak rezerv zayiatına neden olmamak için proje hayata geçirilmeden üretime başlandı. AGY, sayfa 137-141. Havalandırma şeması, yangın riski bulunan bir ocağa uygun değildi. Bu nedenle kirli hava ocağa dönerek temiz havaya karışmaktaydı. Bu amaçla ikinci fan alındığı halde çalıştırılmadı. Mevcut fan, gerektiğinde havayı ters yöne çevirecek nitelikte olması gerekirken bu özelliğe sahip değildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'e 8340 soruşturma, 2015'e 403 esas ve 2015'e 35 iddianame numaralı ve 23 Şubat 2015 tarihli iddianamesi sayfa 184-185. Sensörleri faciayı haber verdi ancak grizulu ocak sınıfında yer aldığı için elektrik ekipmanlarının anti grizulu veya alev sızdırma olması gerekir. Ancak tahkimat malzemeleri ahşaptandı. Borular bazı bant motorları ve elektrik kabloları yangına karşı dayanıksızdı. AGY sayfa 187. Eynez'de 48 sabit gaz ölçüm cihazı vardı. Karbon monoksit gazını ölçmek için kullanılan 19 sabit cihazdan 9'u, 15 seyyar cihazdan 3'ü bozuktu. Karbon monoksit miktarı tehlikeli eşik niteliğindeki 50 ppm'e ulaştığında ocak durdurulup işçilerin çıkarılması gerekirdi. Buna karşın S panosundaki çalışma bölgesi 4 sensörde bir ay öncesinden itibaren karbondioksit miktarı 3,5 ila 12,5 saat arasında değişen sürelerde en az 64, en çok 132 ppm gösterdiği halde umursayan çıkmamıştı. AGY sayfa 190-194. Aynı şekilde oksijen değerinin %19'un altına düşmemesi gerekirken birden çok sensörde %13'e kadar düşüş oldu. AGY sayfa 197-198. Yer altında kuru havada 30, nemlide 25 derece sıcaklık üzerinde çalışılmazdı. Faciadan bir gün önce 12 Mayıs 2014'te sıcaklık 45 dereceye tırmandı. AGY sayfa 198. Eldeki 2953 gaz maskesinden 2678 raf ömrünü tamamlamıştı. Bu maskelerin kullanımı mümkün değilken sözde bakım yapılarak süresi uzatılıyordu. Maskelerden bazıları bozuk, küflü ve paslı olduğu için çalışmıyordu. Bazı işçilerse maske kullanımını bilmiyordu. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin sunulan 5 Şubat 2016 tarihli bilirkişi raporu sayfa 149. Ocakta tehlikeli durumda tüm çalışanları uyarabilecek bir alarm ve acil durum haberleşme sistemi yoktu. Elektrikler gidince haberleşme kesiliyordu. Soma iddianamesi sayfa 210. Acil durumda ocağın nasıl boşaltılacağına ilişkin tatbikat yapılmamıştı. Tütünden madene. Ocakta işçileri disiplin altında tutmak için dayıbaşılık adı verilen gizli taşeron sistemi uygulanmaktaydı. Dayıbaşı aslında yakın bir geçmişe kadar tütün toplamada çalışan işçilerin madene taşıdıkları bir sıfattı. Köylüleri evlerinden toplayıp tarlaya götüren, çalışma sırasını nezaret eden ve iş bitimi yevmiyeleri dağıtan kişiye dayıbaşı denilmekteydi. Hemşirelik ve komşuluk gibi yakınlıklar üzerinden belli sayıda işçiyi çevresine toplayan dayıbaşılar işçilerle birlikte madende çalışmaktaydı. Her bir dayıbaşının ekibine çıkarttırması gereken kömür kotası vardı. Kotaya geçilmek zorundaydı. Ne kadar geçilirse o kadar çok para kazanılacaktı. İşçiler deneyimlerine göre 1200-2000 aralığında maaş alırken dayıbaşları maaşlarının yanı sıra işçi başına 3-4 TL daha kazanıyordu. Türk İş'e bağlı Türkiye Maden İş Sendikası Soma AŞ'de yetki sahibi olduğu halde ne dayıbaşılara ne de bu çalışma sistemine itiraz ediyordu. Çünkü sendika patronun güdümündeydi. Sendika böyleyken denetimlerden sorumlu MIGEM ve CSGB ne yapmıştı? MIGEM 2009'dan itibaren 5 denetim gerçekleştirdi. Sonuncusu faciadan 2,5 ay önce 26 Şubat 2014'te yapıldı. Bütün teftişlerde olumlu görüş bildirildi. CSGB'ye bağlı iş müfettişleri ise faciadan 2 ay önce 13-18 Mart 2014'te teftişe gelmiş ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden noksan tespit edilmemiştir şeklinde rapor yazıp gitmişti. TBMM Soma raporu sayfa 346-349. 13 Mayıs'a işte böyle gelinmişti. İşçilerin toplu mezarı. Soma AŞ'nin saat 8-16 arasındaki ikinci vardiyasını oluşturan 787 işçi dev bir ordu halinde mesaiye başladı. U3 panosunda nakil bandı tabanındaki Kabarmaları ortadan kaldırmak için önceki gün girişilen çalışmaya o vardiyada da devam edildi. Bant yüksekliğinin düşürülmesi için patlatma yapıldı. Saat 12'de birinci, 14.30'da da ikinci patlama oldu. Saat 14.50'yi gösterirken işçi Fehmi Dinç'in yanına tavandan taş düştü. Birkaç dakika sonra taşın düştüğü kısımdan gri siyah arası renkte bir duman sızdı. Ardından 4 numaralı nakil bandının bulunduğu yönden beyaz bir gaz yayıldı. Giderek koyu renge bürünen duman 3 numaralı banda da yayıldı. Ardından 4 numaralı nakil bandının bulunduğu yönden beyaz bir gaz yayıldı. Giderek koyu renge bürünen duman 3 numaralı banda dağıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Soma Raporu sayfa 120-121. Saat 14.52'de tavandan düşen taşın ezip kopardığı elektrik hatlarında kısa devre oluştu. İlkin kömür tozları, sonra bant üstündeki kömür ve bant kayışı ile tahkimattaki ahşap kamalar tutuştu. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 5 Şubat 2016 tarihli bilirkişi raporu sayfa 40. Yangın çıkışına dair iki olasılık vardı. Birinci olasılığa göre 3 ve 4 numaralı nakil bantlarındaki patlatmalar kendiliğinden yanma nedeniyle gözeneklerin oluştuğu topuktan salınan gazların oksijenle temasına yol açtı. Yüksek karbondioksit salan alev yangına döndü. Soma iddianamesi sayfa 171. İkinci olasılığa göre taş düşmesiyle oluşan akım tavanda biriken metan gazını tutuşturdu. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 5 Şubat 2016 tarihli bilirkişi raporu sayfa 40. İhtimaller bir yana kesin olan şu ki uyuştan yayılan zehirli duman bütün ocağa dolaşmaktaydı. En çok da havalandırma yolu açılıp vantilatör kurulmadan üretimin artırıldığı S panosunu kuşattı. Bu pano kara tumba adı verilen tek giriş ve çıkışın olduğu kömür ayaklarından oluşmaktaydı. Bir aydır sıcak kömür çıkıyordu. Serkan Toran S panosunda dayı başı sonere bağlı çalışmaktaydı. Toran'a göre panoda her gün yangın çıkmaktaydı. Yaklaşık bir aydır sıcak kömür çıkarılıyordu. Tavandan baskı geldiği için giriş yüksekliği azalmıştı. İçeriye sürünerek giriliyordu. Havalandırma zayıf olduğu için ocağın kirli havası burada birikmekteydi. Toran'ın deyimiyle madende nerede dinamit patlatılsa pis havası S panosuna girerdi. İşçilerde baş dönmesi ve tansiyon düşmesi oluyordu. 10 dakika dinlenip yeniden çalışıyorlardı. Serkan Toran'ın 26 Mayıs 2014'te Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na alınan ifadesi. H panosunda ise sürekli metan gazı birikiyordu. Baş dönmesine yol açtığı için bu pano 2-3 kez kapatılıp soğutma işlemi yapıldı. Gaz ölçümü sonuçları yüksek çıktığı halde bir şey olmaz denilerek çalışmaya devam edildi. Toran'a göre metan yükselmesinden ötürü sistemin kendi kendini kapatmaması için sensörler bile iptal edildi. Sensörler alarm verdiğinde çavuşlar sistemi susturuyordu. Turan 8-16 vardiyasında iki çavuşu ve 8 arkadaşı ile çalışırken saat 14.45'te vardiya amiri Koray Karadağ gelerek kimse yerinden ayrılmasın dedi. Turan mesai bittiği için çavuş Muzaffer Eren'in engellemelerine rağmen çıkışa yürüdü. 1,5 kilometre kala arkasından duman yetişti. Maske takan Turan'ın boğazı yandı, başı döndü, gözleri karardı. Bu esnada içeriye ilerleyen 16-24 vardiyasından 4 işçiyle karşılaştı. İçeride duman var, girmeyin dedi. İşçiler Turan'ı dinlemedi. Turan kendisini kapıya atmayı başardığında saat 15.15'ti. Çıkışa emniyet şeridi gerildi. İçeriye son anda giren 4 işçi kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. İkisi ölmüş ve ikisi komaya girmişti. S panosunda Turan'ın amiri, iki çavuşu ve 8 arkadaşı dahil olmak üzere 269 işçi can verdi. Onlardan biri de Ahmet Er oldu. Ahmet ile Ramazan, ocağın 700 metre mesafedeki iki ayrı ucunda çalışmaktaydı. Ahmet'in bulunduğu S panosu sıcaklık yüzünden çalışılamaz hale gelmişti. Ahmet bu nedenle bir ay önce 6 gün işe gitmemişti. Ramazan ve arkadaşları ise A panosundayken yayılan dumandan kaçarak temiz havanın olduğu A0 panosuna sığındı. Burada farklı panolardan kaçan 142 işçi toplanmıştı. 5 saat geçmesine rağmen kurtarma ekipleri kendilerine ulaşamadı. Ramazan'daki gaz maskesinin üzerinde 2006 tarihi yazmaktaydı. Maske bir kez bile bakıma gitmemişti, çoğu işçinin maskesi çalışmıyordu. Bu esnada yönü değişen duman A0'a doldu. İşçiler tek tek bayılıp yere yığıldı. Artık kelime-i şehadet sesleri duyuluyordu. Kurtarma ekipleri geldiğinde Ramazan'ı ölü sanarak yan yana dizilen cesetlerin arasına koydu. Bir süre sonra temiz havayla kendime geldim. Konuşacak halim yoktu. Aklıma baretimdeki ışık geldi. Lambamı yaktım. Gelip beni kaldırdılar. Oksijen maskesi taktılar. Yürüyecek hale geldiğimde yürümeye başladım. 30-35 metre aralıklarla yerleştirilmiş oksijen tüpleri vardı. Oksijen tüpünün yanına gidiyordum ve bana temiz hava veriyorlardı. Saat 00:30 civarında çıktım. Ramazan Erol'un 28 Mayıs 2014'te Soma Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Yaşam odasını kapatmışlar. Ramazan hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra ağabeyi Ahmet kurtarılamadığı için maden ocağına gidip girişte beklemeye başladı. Herkes işçilerin kurtulması umudunu canlı tutmak için yaşam odası var mı diye sormaktaydı. Sonradan ortaya çıktı ki TKİ'nin kurduğu facia anında kaçılabilecek ve bir ay kalınabilecek olan yaşam odası adlı sığınak Soma AŞ döneminde zorunlu olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Sonuç mu? 787 işçiden Ramazan'ın ağabeyi Ahmet dahil 301'i can verdi, 162'si yaralandı. Soma artık bir ilçenin değil, bir toplu mezarın adıydı. Madenciye tekme. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bir gün sonra Soma'ya gelerek ilçe belediyesini ziyaret etti. Belediyede açıklama yapan Erdoğan, Türkiye'de 1942'den 2010'a kadarki maden kazalarında 900 civarında işçinin öldüğünü anlattı. Buna karşın İngiltere'de 1862'de 204, 1866'da 361, 1894'te 290 maden işçisinin can verdiğini söyledi. Ayrıca Fransa'da 1906'da 1099, ABD'de 1907'de 361, Japonya'da 1914'te 687 ve Çin'de 1942'de 1549 işçinin kaybedildiğini aktardı. Rakamları sıraladıktan sonra Erdoğan sözü fıtrata getirdi. Kömür ocaklarında bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok. http://www.hurriyet.com.tr/basbakan-soma-belediyesinde-konusu-264-187-84. Tekmeci danışman çıktı. Erdoğan belediye çıkışında vatandaşı seslenmek isteyince yuhalamalar duyuldu. Konuşmasının bitiminde Erdoğan otomobiline bindi. Ancak araç onlarca protestocu tarafından tekmelendi. Erdoğan araçtan inerek protestocularla konuşmak istedi. Koruma duvarına alınan Erdoğan, başbakanın istifa sloganlarıyla karşılandı. Erdoğan markete sığınmak zorunda kaldı. İddiaya göre marketteki bir protestocuyu tartakladı. Erdoğan'ın aracı geçerken protestoda bulunan maden işçisi Erdal Kocabıyık ise ötede özel hareket polisleri tarafından yere yatırılmıştı. Erdal Kocabıyık ise ötede özel harekat polisleri tarafından yere yatırılmıştı. O esnada polislerin arkasından hızlıca gelen takım elbiseli bir kişi Kocabıyık'a tekme attı. Bu kişi Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'di. Yerkel, Erdoğan'la Ankara'ya dönüp Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 7 gün iş göremez raporu aldı. Rapora göre Yerkel'in tekme attığı sağ dizinde kızarıklık ve şişlik oluşmuştu. http://www.nokta.com.tr/turkiye/musavir-tekme-addigi-11.92.799/http://www.nokta.birgun.net/haber-detay/tekmelediler-işsiz-biraktılar-simdide-hapis-cezasi-106229 www.sayfa2.html 13. ayrımın sonu, sayfa 215.